ayrım 15.
Dördüncü kattaydı kalyoncu kulluğundaki asansörsüz apartman katı ya. Çıkmaya değerdi o dört katı doğrusu. Arka odalardan Haliç'in ötesinde Sultan Selim sırtlarını, bir yanıyla Kasımpaşa deresini görüyordu. Yüksek tavanlı, eski eşyalarla döşenmiş dört odalı koca bir ev. Telefonu bile var. Beyoğlu'na, balık pazarına 2 dakika. İngiliz konsolosluğunun bahçesinin ötesinde. Birbirine 2 adım. Salaş şehir tiyatrolarının çatıları, yan duvarları görünüyor. Dolma da pek nefisti. Erkence çıkıp pasta yediler Budak'ta. 4:30 seansına kadar vitrinlere bakarak Beyoğlu'nda dolaştılar. Aralarında geçmiş o ağlamalı konuşmadan leke kalmasını önleme çabasındaydı sanki Jüri de. Güneşli serinliğin tadını çıkarır gibi daldan dala atlıyor, çoğuruğun yeni komşularını anlatıyor. Öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencilerden açıyor, kimi öğretmenleri alaya alıyor. Olduğundan şen görünen birini oynuyordu sürekli. Jülide'nin söyledikleriyle beklemediği bir sarsıntıyı yaşamış olan Necla da uyumaya çalıştı o havaya. Filmde Ferdi Tayfur'un yarım yorum Amerikan ağızlı Laurel Hardy konuşmalarına da epeyce güldüler. Sinemadan çıktıklarında gündüzkü yumuşak hava güneşin çekilmesiyle akşam soğuğuna bırakmıştı yerini. Galatasaray'a yürüyorlardı ki sokağın başına geldiklerinde Çiçek Pasajı'ndan manavlar arası kapıdan çıkıp balık pazarına kıvrılan Salih'i gördüler uzaktan. O görmemiş, dönüp sokağın içinde yürüyerek uzaklaşmaya başlamıştı. Hadi sana güle güle dedi Necla. Önce bir şeyler diyecek gibi duraladı Jülide. Vazgeçti sanki. Allah'a ısmarladık canım dedi. Sen de ara beni, telefon et. Hoşça kal. Kalabalığa karışıp gitmiş Salih'in peşi sıra koşturdu. Tünele doğru yürürken mutsuz bir yalnızlık içinde duyumsadı kendini Necla. Yaygaracı akşam saatleri satıcısı çocuklar, Amerikan uçan kalelerinin Bükreş'i güpegündüz bombaladıklarını, Kerçin Kızıl Ordu'ca geri alındığını bağıra çağıra, tünelden Beyoğlu'na doğru koşuşuyorlardı. Kara faşist sürüleri çoktan döngeri artık. Ama kendisi, aydınlığa akıp giden olayların tökezleyip gerisinde kalmıştı da, karanlık güçlere karşı tüm dünyada kazanılan utkularla duyumsadığı mutluluk, hiç beklemediği anda içinde sızıya dönüşüyordu sanki bu yüzden. Aldatılmıştı. Gövdesinin tutkulu isteklerine set çeken bir kopuşun yıkıntısını nasıl onaracağını da bilemiyordu. Sabah Jülide'nin söyledikleriyle ürpertiler dolaşmıştı içinde. Söyleyivermek gelmişti okulda yaptıklarını Jülide'ye. Ne vardı ki bunda? Erkeksiz de oluyordu işte. Karmaşık cinselliğimizin her kıvrımında bir şeyler saklıydı. Mastürbasyon yapmıştı birkaç kez son geceleri. Turgut'la vardığı doyumun özlemiyle de yapmamıştı. İçindeki kıraçlıkta sürünür gibi gezinen sinsi yaratığa bir tas kirli su uzatmak gibiydi yaptığı. Kendi susuzluğunu gidermiyordu. Ne nasıl giderecekti bu susuzluğu, onu da bilemiyordu. Tünelden sonra Karaköy'de bindiği Ortaköy Aksaray tramvayında Beyazıt'a kadar gene konağa mı Lale'ye mi gideceğine karar veremedi bir türlü. Bir durak sonra Koska'da indi bu yüzden. Bir sürü gerekçe bulup çıkarmıştı son anda konağa gitmesi için. Okuyacağı pek çok kitabı taşımıştı oraya. Nasıl bıraksındı, nasıl kızmasındı kendine, niye bu kadar yalan söyler olmuştu kendine, niye böyle korkar olmuştu kendinden. Turgut çıkıp geliverseydi bu gece hiç mi bir şey değişmezdi? Bulanık dürtülerin karma karışık ettiği uykularından aşağıdaki kapının açılış sesini duymuş gibi doğrulup kulağı merdivenlerde dikelerek kaldığı ne o gece ne de ertesi gece geldi Turgut. Jülide uğradı gene. Fakülteye gidip Mansur Bey'i görmesini istedi ondan. Göndereceği bir şey varsa alıp getirecekti Laleli'ye. Kitaplarını, çamaşırlarını alıp Laleli'ye gitti hafta sonu yıkanmaya. Banyosu güzeldi oranın. Ertesi gün öğlene doğru mutfakta üstünde önlüğü, elinde koca tahta çatal, zil sesine koşturarak kapıyı Jülide'dir diye açıp da karşısında gözlerini üzerine dikmiş öylece bakan Turgut'u görünce kala kaldı. Önce tanımadı sanki. Bu biraz süzülmüş gibi duran çekingen bakışlı adamı. Merhaba. Elini kolunu bağlayan bir baskına uğramış gibiydi. Toparlanamadı birden. İçgüdüsel biçimde çekildi kapıdan. Nasıl çekilmesindi? Patatesler cazur cuzur yanıyordu tavada. Hiç ses çıkarmadan dönüp mutfağa gitti koşturur gibi. Ne iyi olmuştu. Düşünme süresi kazandırmıştı şu tavadaki patatesler. Kapının kapanma sesinden sonra hemen karşıdaki mutfağa yaklaştığını duyumsadı Turgut'un. Ardında kapı ağzındaydı. Kolay gelsin. Dudaklarını ısırdı sinirinden. Kaldır şu kızgın tavayı, geçir kafasına puştun. Cayır cayır yansın o öküz kellesi. O güzel başı diyorsun yani. Baksana nasıl umursamazlık içinde it. Kovayım mı şunu? Bu patateslerinde. Yeter, ne yapayım piştiği kadar. Ateşi kapatıp tabağa çıkardı tavadakileri. Önlüğünü astı, banyoya geçti. Ağırdan alıyordu hep. Elini yüzünü yıkadı, saçlarını tarayıp toparladı. Aynada baktı kendine. Nerem kurbağaymış, gözlerim pırıl pırıl işte. Cildim bile eskisinden daha parlak. Sitare mi olacağız ille de? Kafası nasıl tıntındır karının. Bir dil öğrenemeyen bu kalpazan oğlana göre tam. Sofanın yanındaki oturma odasına geçtiğinde pencere kıyısındaki koltuğa ilişmiş, çekingence gözleri kapıdaydı Turgut'un. Kalkıp elini uzatıyordu ki, Necla'nın hiç oralı olmadan uzakça sedire yürüyüp oturuvermesiyle yavaşça çekti. Bir an boşlukta kalan elini. Evet, ok gibi fırlattığı bu soğuk sözcükle gözlerini Turgut'a dikti. Öylece bakmaya başladı. Yanıt aranırken önleyemediği tedirgin kımıldanışları, içini ne denli gizlemeye çalışsa ele veriyordu Turgut'u. Toparlanıp doğruldu. Kendimi bağışlatmak için gelmedim buraya dedi kısılmış gibi bir sesle. Ne anlamalıydı bu? Kafa tutup meydan okuma mıydı? Daha ne cehenneme gelmiş öyleyse? Tuttu kendini Necla. İnanmayacaksın belki. Sana borçluluk duyuyorum içimden. Bana borçluluk mu duyuyormuş? Ne geveliyor bu oğlan? Kes bu ucuz sözleri de söyle ne söyleyeceksen. Suskun, kımıltısız bakıp duruyordu Necla. İlk adımları engelsiz atmanın yürekliliğiyle biraz daha dikeldi sanki Turgut. Sana karşı duyduğum suçlulukla iğreniyordum kendimden dedi gerçekten ezik, yaralı bir sesle. Yalın etkileyiciydi sözleri. Bir duyarlılık saldırısından korunmak ister gibi yandaki sehpadan sigara aldı Necla. Bayağı içer olmuştu son günlerde. Yaktı sigarasını. Derin bir soluk çekip gözlerini gene Turgut'a dikti. Bir yoldaşıma karşı düştüğüm bu durum, inan ki. Bırak bir yoldaş edebiyatını da söyle ne söyleyeceksen. Bu kötü vuruş sallantılı durumdan sıyrılmasına yardımcı olmuş gibi birden serteldi Turgut'ta. Edebiyat filan yaptığım yok dedi. Yoldaşlığı bıraksam niye gelecektim buraya? Gözlerini birbirine dikip öylece kaldılar bir an. Bir şeyler bulup söyleyemiyordu Necla. Ne desindi? Seninle yoldaş filan değilim mi desindi? O da onu bekliyor. Acılık besbelliydi Turgut'un gözlerinde. Doğruları anlatıyor olamaz mıydı bu oğlan? Hangi doğruları? Kendi doğrularını. Tamam da doğruluk içinde bir payı yok mu o doğrularında? Turgut kazanmıştı. Evet suçluyum dedi. Çok alçakça bir işti yaptığım. Yineliyorum işte. Yoldaşım olmasaydın hiç de bu kadar suçlu duyumsamazdım kendimi. Ne yapalım oldu der geçerdim. Kendime saygımı yitirmiştim. Öyle bir acı ki o. Bir de sorumluluğum vardı. Partide bana bağlıydın. Nasıl bir karmaşaya düştük gördün aylardır. Sonunda benim bunun sorumlusu. Duraladı Turgut. Bir sigara da ben alabilir miyim? Paketi kibriti Turgut'a götürmek için kalktı bir tepkiyle. Bırakmıştı sigarayı. Bu da başlamış demek sorsana. O sordu mu bana? Turgut da kalktı. Bir adımda karşılayıp aldı kibriti. Paketi küçük gül tablasını. Ellerinin Turgut'un eline değmemesine özen göstermişti aptalca işte. Dönüp otururken de kızdı kendine. Gelip alaydı. Niye kalktım sanki? Git bir de kahve yap bari. Karşılıklı. Partide buna bağlıymışım. O parti bağından bir şey anlamadım ben pek. Bir iki bülten getirdin, birkaç kuruş ödedim diye. Partili mi oldum ben? Boş ver onları. Şaşalar gibi kalmıştı Turgut. Durdu bir şeyler aranır gibi. Yaktığı sigarasının dumanını üfledi ağırca. Baktı bir süre. Fotoğraflı, mühürlü kimlik kartı mı verilecekti dedi. Sorduğuna bak şunun, aptaldım ben çünkü. Boş ver şimdi dedi Necla sinirli biçimde. Evet seni dinliyorum. Öyle pek boş verilecek şey değil ama sen bilirsin. Sinirli bir sessizlikle önüne baktı Turgut bir süre. Bir iki çektiği sigarasını tabloya bastırdı. Duydun mu bilmiyorum dedi. Geniş tutuklamalar oldu Ankara'da, burada çeşitli yerlerde. Duydum bir şeyler. Sustu. Kimden duydun? Jülide'den. Jülide'den mi? Öyküsünü mü anlatacağım şimdi sana? Evet Jülide'den dedi diklenir gibi. İyi dedi Turgut, duydun demek. Yargılamaya Ankara'ya götürdüler biliyorsun. Nereden bilecekti? Soru bekler gibi duralamıştı Turgut. Sormak için nasıl istek duyuyordu içinde? Sormayacağım. Sorarsa yakınlaşıvereceklerdi sonra bu adamla. Asıl onu istediğin için bu korkun. Neyin isteyeceğim be? Boş söz bütün bunlar. Zayıf bir yanımı yakalamak için aranıp duruyor işte. Bulamayacak. Bulsun diye geberiyorsun. Geberirsem gebereyim. Reşatların tutuklanmasından açtı gene Turgut. Çalışmayı sürdürüyordu parti. Bana ne senin partinden ulan diyeyim mi şuna? Çüş, öyle mi duyuyorsun? Sana da çüş. Merakımdan neredeyse öleceğim şurada, görmüyorsun değil mi? Kendini bir türlü tutamıyor, bu adamı deli edecek bir şey yapmak için de can atıyordu içinden. Kov gitsin herif öyleyse. Bunları anlatmak için mi geldin? Nasıl ters yoruma elverişli söz ettiğini ağzından çıkar çıkmaz anladı. Tepeden bir bakışla küçültmek için söylemişti oysa. Aşkından mı söz etsin bekliyordun yani ille? Hayır dedi Turgut. Konuşmamız gerekli başka bir şey var da. O kadar çok şey var ki aslında, daha doğrusu nasıl gelişiyor olaylar görüyorsun. Dönmeyecek misin o eski yerine? Niye buraya taşındın anlamadım. Ne desindi şimdi buna? Senden kaçtım mı diyecekti. Sahi niye taşındım ben buraya? Burada daha kendi kendime olabiliyorum dedi. Tedirgin edilmek istemiyordum. Annem bile bilmiyor burasını söz gelimi. Senin bilmeni de istemiyordum desene. Dedik daha nasıl diyeyim. Sorsana nasıl bulmuş burayı, sormayacağım. Burada olduğunu Refik söyledi. Duraladı. Kapıdan kovmadığın için sağ ol dedi. Tutamadı Necla. İkinci kez kovmaya gerek görmedim dedi. Pusulayı almışsın. Başını salladı Turgut. Hüzün doluydu bakışı. Evet aldım dedi. Doğrusunu yapmıştın. Nasıl acı verdi bu söz birden, yanıldın deyip ayaklarına mı kapansındı? Onu bekliyordun. Ne beklediğim olacak, Allah belasını versin. Bir anet oyunu daha oynayamam ki, ne gülünç oyundu o. Arkadaşlarca kullanıldı o ev. Gergin bir sessizlikten sonra, ara sıra orada kalıyorum dedi Necla. Biri gezinmiş belli. Yatmış da belki, sevindim bir işe yaradığına. Gözlerinde bir parıltı belirdi Turgut'un, bakıp kaldı bir süre. Sağ ol dedi, hep güvendim sana ben. Durup bir kez daha yineledi boşlulukla. Sağ ol, biraz daha sürecek o iş sanıyorum. Gözlerini önüne dikip sessiz kaldı bir an, yutkundu. Lütfen bana daha anlayışlı ol Necla'cığım dedi, titriyor gibi bir sesle. İçine düştüğüm durum en çok beni yaraladı inan. Elimden geldiğince dürüst oldum ben sana. Ben de bu kadarım demek, herkes senin gibi güçlü olamaz. Ne demeliydi şimdi buna? Sarsılmıştı. Gel de dayan bu saldırıya. Güçlüymüşüm ben, Necla'cığım diyor. Gözlerinde yaş mı var bunun? Olsun istiyorsun ya. Yok, öylesine duygulu, iştenlikli söyledi ki olabilirdi de. Senin var mı? Olmasın diye bekledim ben aylarca. O da beklemiş demek onun için. Anımsadı birden. Kulağı kapıdaydı sabahtan beri. Şimdi gelip burada görürse? Görürse görür, bilmeyen mi kaldı? Jüri de gelecek şimdi. Bir an düşündü, doğrulup kalktı Turgut. Görülmek istemiyordu o da demek. Gidecek mi bu? Böyle bitsin istemiyorum ki ama ben. Nasıl istiyordunuz efendim? Necla'cığım dedi. Ya hadi sarılıver boynuna sen de. Turgutcuğum diye. Doğrusun dedi Turgut. Jüri ile karşılaşmamız da iyi olmaz sanırım. Duygulu bir gülümsemeyle baktı bir süre Necla'ya. Beni yoldaşlıktan çıkarma lütfen dedi. Sana her vakit saygı duydum ben. Elini uzattı. Pek düşünemeden kaldırdı elini Necla'da. Uzatmamıştı ki, sımsıkı kavrayıp o sıkmıştı elini Necla'nın. Kapıya yürürken döndü. Telefon edersen gazetedeyim. İzinli derlerse ya gene, sessizce yolcu etti Turgut'u. Nasıl acı sessizlikti bu. Turgut'un bırakıverdiği eli boşlukta yanar gibiydi. Saygı duymuş bana, saygın da batsın senin sevginde. Sevgiden söz etti mi ki? Çok bekliyordum ben de. Öyle bir bekliyordun ki. Güç tuttu kendini, ağladı ağlayacaktı. Turgut'un kapıyı usulca çekip gitmesiyle kala kaldı sofada. Toparlandı, gidip musluğa su vurdu yüzüne. Aynaya baktı, bir kez daha yenikti işte bu adama. Vini vidi vici. Geldi, gördü, yendi. Siktirdi gitti sonunda da. Beni böylece bırakıp, hiçbir şey onun isteyince gelişmemişti. Sizin istediğiniz neydi efendim? Cehennemin dibiydi, ne olacaktı şimdi? Telefon mu edecekti? Niye edecekti? Şu Süleymaniye'ye asılan kızıl bayrak işini bile soramamıştı. Neyini soracaktın? Konakta o işi mi düzenlediler yoksa? Söylerler miydi olsa bile? Hem ne belliydi doğru olduğu? Jülide'den daha doğrusu Zevzek Salih'ten çıkıyordu bu tür haberler. Ciddi bir şey olsa çıtlatırdı Turgut. Reşatların olayını açtı söz gelimi. Niye söylemişti sanki Jülide'nin geleceğini? Gelirse de gelirdi, ne olurdu yani. Akşama doğru geldi o gün Jülide'de. Salih'in gömlekleri varmış bilmem nerede. Salih'inin de ağzına sıçayım senin de. Böylece de diyecekti neredeyse. Hatırım kalırdı hiç uğramasan. Zindan gibi geldi ev o gece. Ortalık ışıyıncaya kadar gözü uyku tutmadı. Düş dolu yalnızlığını ahılarla çürüten kimsesizlikti bu. Yürümezdi bu ilişki böyle. Her türden bağı koparması en doğrusuydu bu adamla. O da pek ayrı bir şey dememişti ki. Temelde oldu bittiye getirip savunmuş, ötesi benimsemişti. Necla'yı acılara batıran bütün olayları ne yapsın? Elinden gelen bu kadarmış onun. Yersen de bu, yemezsen de diyor yoldaşım. Benim kadar güçlü olamazmış herkes. Yüceltiyor beni sözde. Üstüme kurnazca zırh çekiyor aslında. Övgü filan değil. Mükerrem aptalını Eşref Bey'in donattığı zırh bu. Bağışlayamayacaksın yani. Korkuyorum. Ya kendimi hiç bağışlayamazsam sonra? Hem böyle bir isteği yok ki onun benden. Benim sevgim ikimize de yeter diyen sen değil miydin? Ondan hiçbir şey beklemediğini söyleyen. Evet, öyle bir bok yedik. Yeni boklar yemeye kalkmadan iyice düşün öyleyse. Bugüne dek hep sözde kalan doktora tezime döneyim en iyisi ben. Çevirilerle, yardımcı çalışmalarla geçirdiği bunca süreyi kayıp zamanlar saymaya başlamıştı çoktandır. Babasının hastalığı istese istemese yaşamını soluk soluğa dolduran Turgutlu, Turgutsuz olaylar zinciri günlerini bölüp parçalamış, bugüne dek göz açtırmadan el koymuştu yaşamına. Toparlanıp kendini tümüyle işine vermenin günü geçiyordu bile. Eskisi gibi değildi artık. Çekici görünmeye başlamıştı fakültede çalışma. Orbek yok artık. Gidip Halide Hanım'la konuşmalı, akıllı uslu yolda götürmeliydi bu işi. İlgisini en çok çeken alan İngiliz edebiyatıydı. Oradan yapmalıydı doktorasını da. Bırak boğazları da örtbas etmeden. Turgut, işini ne yapacaksın onu söyle. Partiyle ilişkin ne olacak? Silip atacak mısın tümünü? Yo, niye atayım? Bir çözüm bulunur ona da. O ki partili sayılıyormuşum. Onu da konuşurum Turgut'la. Gene Turgut'la. Onunla konuşmadan yapabileceğin hiçbir şeyin olmayacak mı senin? Onu da düşüneceğim. Düşünmek değiştirmez hayatı. Evet, Nazım öyle diyor. Doğru da. Bugüne dek hep düşünmeden değiştirmeye kalktım. Ortada işte. Neymiş ortada olan? Çektiğin acılarda bile mutluluk yok mu? Turgut geldi. Bir sürü şey konuştunuz bugün. Sevgi dolu değil mi sana karşı? O da acı çekmemiş mi senin için? Sıcak, çekici, doğurgan yaşam bu değil mi? Ot gibi mi yaşamak istiyordun yoksa? Galip'le evlensene. Kadınlara saygılı, açık düşünceli. Giyimine, kuşamına, saçına, başına, konuşmasına özenli. Pırıl pırıl, kare fayans döşenmiş banyo dairesi gibi herif. Güldü bulduğu benzetmeye. Turgut da bizim Anadolu'da kaldığımız evdeki hamam dolabı. Delik deşiğinden soğuk girer. Suyu tas tas döküneceksin. Gene güldü. Ama bambaşkaydı bu gülüşü. İçindeki tortuyu eritip akıtan bir yanı vardı. Turgut'a kızgınlığını anlamsız kılan sevecenlik vardı. Yarın bir telefon edeyim şuna. Hemen yelkenler suya değil mi? Oğlan sana ne etse yeridir eşek kere eşek karı. Telefona filan kalkışma. Patladın mı? Otur bekle biraz. O da beklesin. O niye beklesin? Sitaresi var onun. O koku yoktu bugün. Kızarmış patates kokusu öyle bir çökmüş ki eve. Acı bir gülümsemeyle sinirini bastıracaktı. Boğazına takılan hıçkırığı tutamadı. Bıraktı kendini. İşini çeke çeke ağladı. Yaşamın zenginliğiymiş bu. İçine sıçayım böyle yaşamın. Allah belasını versin her şeyin. Kapanıp çalışacağım artık. Yapacak neyim var ki başka? Ne istiyordun ki başka? Hiçbir şey. Çalışmak istiyorum sadece. Fakülteye gitti ertesi sabah. Mansur Bey gelmemişti. Halide Hanım da yeni kalkmış hastalıktan. Ona gidiyormuş öğrenciler. Telefona gerek yokmuş. Doğruca git sen de, dedi asistanı Mina. Bir ara sormuş da Necla'yı. Öğleden sonra gittiği Fırat apartmanındaki dairede Adnan Bey'in konukları yabancı gazeteciler vardı. Necla'yı biraz beklettikten sonra geldi Halide Hanım. Nerelerdesin diye başladı. Adnan Bey Necla'yı aratmış geçenlerde. Çeviriler verecekmiş ansiklopedi için. Doktora çalışmasına yoğunlaşması kararını açtı Necla. Başka şeyle uğraşmak istemiyordu pek. Sevinmiş göründü halde hanım. İngiliz edebiyatında İrlandalı yazarlardan açtı. Söz gelimi Joyce üzerine bir çalışma yapabilirdi. Ya da tiyatrocular O. Casey olabilirdi. Samuel Beckett ya da Fransızca yazmış Beckett olsun. İngiliz tiyatrosunun İrlanda tiyatrosuna etkisi. Yoğun bir çalışmaya girişmek istiyorsa önce biraz kitap karıştırması iyi olacaktı. Konunun seçimini kendisi yapsın istiyordu Halide Hanım. İçeri geçti, bir kucak kitapla geldi bir süre sonra. O. Casey'den Oyunlar, James Joyce'un Ulysses'i, İrlanda Edebiyatı üzerine iki kitap. En kısa zamanda oku bunları dedi, konuşuruz. Koca bir paket kitapla sokağa çıktığında yokuş yukarı yürüyüp konağımı Ordu Caddesi'ni karşıya geçip Laleli'deki apartmana mı gitsindi. İkircikli kaldı bir süre. İkisinin de bir çekiciliği yoktu. Ne cehenneme gideceksin öyleyse? Hem niye istemiyorsun? İki yeri de biliyor o oğlan. Ya gelirse, ya gelmezse yani. Sen de her boku bilirsin. Mükerrem Hanım'a git, Tanrı korusun. Bilmiyorum. Ara sokakları yürüyüp caddeye çıktı ağır ağır. Ünlü çorbacının köşesindeydi. Aksaray'a doğru iki yanlı inen, dallı budaklı at kestanesi ağaçlarına, yürüyen kalabalığa, aşağı yukarı koşturup duran tramvaylara takılıp kaldı bir süre. Bir yerlere mi kaçıp gitseydi yeniden? Güneş mi çıkacak, yağmur mu? Hava da bilmiyor ne halt edeceğini. Kara kara bulutlara baksana, konağı kullanmış arkadaşlar. Nasıl kullandılar acaba? Birileri mi saklandı? Baskı aygıtlarını koydular belki. Partinin çalışması sürüyor dediğine göre bültenler de çıkıyordur. Bu sersemce kaçışı bırakıp da oturup doğru dürüst konuşsa ya oğlanla. Konuşup da ne öğreneceğim? Gizli çalışmayı mı söyleyecek? Oraya gitmem mi doğru, gitmemem mi? Onu bile sormadın. O da bir şey demedi. Varsa yoksa kendin. O oğlan senden çok daha akıllı, hem de dürüst. Devrimciye yakışan davranış onunki, seninki değil. Evet, öyle belki de. Bu duruma kim düşürdü beni? Kimse düşürmedi. Böyleydin, böyle kalmışsın demek. O oğlan dünyayı gösterdi sana. Sen kendin kadarını aldın. Bu da bir başka anet oyunu. Bir başka aptallığım yani. Evet öyle. İyi, ne yapayım? Ben de işime bakarım öyleyse. Laleli'ye gidip o akşam kapandı kitaplara. Günler, haftalar boyu süren bir inatla kapandı. Hele Joyce'a.